Ayrım 31.
Sayfa 314. Türk askerleri çevre tepelerde siperler hazırlarken Halep içinde gerçekleştirilecek toplu kalkışma, yorgun askerlerin güven duygularını yıkabilir diye hesap ediyorlardı. El-Fetat'ın adamları da Bab-el-Nayrab karakol kuvvetlerinin dağılmasıyla Halep halkına ve yeni örgütledikleri Arap ve Ermeni gençlere güven geleceğini düşünüyorlardı. Bağıp Al-Nayrab'a iyice yaklaştıklarında ikişerli gruplara ayrıldılar ve yan sokaklara dağıldılar. Cami-i Kebir'den ezan sesi duyulur duyulmaz sokak aralarından çıkanlar, entarilerinin altına sakladıkları tüfekleri ellerine aldılar ve Bağıp Al-Nayrab'a koşmaya başladılar. Sur içinde ve dışında devriye gezen askerler koşanları görünce bir araya toplandılar. Mülazım Kemal elinde tabanca, "Yarınız dışarı, al Cibrin yoluna çıksın, geri kalanlar benimle gelsin" diye bağırarak isyancılara doğru koşmaya başladı. Bir süre sonra tüfekler patladı. Tepelerdeki birliklerine katılmak üzere sallana sallana gelen bir grup asker de önce korkuyla sokak aralarına daldılar. Daha sonra toplanıp tüfek elde çatışmanın olduğu yere koştular. Ağacık camisinin arkasında gençlerle buluşan bedeviler de Şeker Ağa mahallesinin sokaklarında yürüyüşe geçtiler. Sokaklarda her evin kapısını yumruklayarak "Hürriyet için dışarı" diye bağırıyor ve salavat getiriyorlardı. Bazıları tüfeklerini havaya boşaltmaya başladılar. Kaleiçi mahallesinde de gösteriler başlamış, sokak aralarında tüfekler patlıyordu. Çarşı esnafı kepenklerini kapatıyor, camilerde gürültüyü duyanlar namazı yarıda kesip dışarı koşuyorlardı. Halk kötü olaylar olacağını kestirdiğinden evlerine girip kapıları sürmeliyordu. Ferhat Bey şaşkınlık içindeydi. Halep içinde bir kaynaşma olduğunu biliyorlardı ama dar sokaklarda boğuşma olacağını da kestiremiyorlardı. Eldeki pek az sayıda jandarma Kaleiçi mahallesine gönderildi. Kalkışmanın en güçlü merkezi Şeker Ağa mahallesindeydi. Gelen haberlere göre Faysal'ın adamları giderek kalabalıklaşıyordu. Halktan da katılanlar olursa işin sonu bir iç kavgaya dönerdi. Baron Oteli'ne telefonla durumu bildirildi. Kumandan Suriye, Fahri Valisi Tahsin Bey ile son durumlar üstüne sıcak bir tartışmaya girmişti. Yaver Cevat Abbas telefon aizesini yerine bıraktı. Kumandan kötü haber mi diye sordu. Cevat Abbas eğilerek fısıldadı. Halep şarkından bir grup silahlı girmiş. Mahalle içine girip dağıtalım mı diye soruyorlar. Kumandan hemen ayağa kalktı. Tahsin Bey bize müsaade, biraz karışıklık var. Gidip yerinde görsem iyi olacak dedi. Tahsin Bey de yan koltuğa koyduğu fil dişi saplı kısa kırbacını alarak doğruldu. Paşa Hazretleri ben de sizinle gelsem. Hay hay buyurun birlikte gidelim. Hemen çıktılar. Üstü açık otomobil mahalle aralarına uğramadan iç kalenin arkasından Şeker Ağa mahallesine yöneldi. Al Hadis girişinden geçip yol kavşağına geldiklerinde önlerine bir kalabalık çıktı. Araba ilerleyemiyordu, çevreleri sarılmıştı, bağırışıp çağrışıyorlardı. Bedevilerin giysilerinin çoğu Osmanlı asker giysisiydi. Yalnızca arkalarda bir grup genç Faysal Faysal diye bağırışmaktaydı. Kalabalık arabaya uzandı, sarsmaya başladı. Tahsin Bey oturduğu yerden Arapça bir şeyler söyleyerek sakinleştirmeye çalışıyordu. Kumandan birden ayağa kalktı, arabanın çevresindekiler bir an durakladılar. Kumandan yavaşça eğildi, Tahsin Bey'in dizleri arasındaki kısa kırbacı eline aldı. Kalabalık yeniden bağırışmaya başladı. Aralardakilerden bazıları tüfeklerini havada sallayarak bağırıyordu. Kumandan elindeki kırbacı arabayı sardanlara savurdu. Bir sağ bir sol darbeden sonra kalabalık arabadan uzaklaştı. Bir sessizlik oldu. Kumandan bu anı değerlendirdi. Bakışlarını kalabalığın ilerisine çevirerek Arapça bağırdı. Reisiniz öne çıksın. Kalabalık birden dalgalandı. Gençler biz hepimiz reisiz diye bağırarak arabaya yaklaşmaya başladı. Kumandan kırbacı bir kere daha savurdu. Öndekiler oldukları yerde kalınca arkadakiler de durdu. Tahsin Bey yanımıza 5-10 jandarma bari alsaydık diye hayıflanırken kumandan kalabalığın önündekilere seslendi. Sesi ne öfkeli ne de çekingen. Reisiniz gelsin. Ön sıradakiler iki yana ayrıldı. Başında siyah bir kefiye, belinde eğri bir kılıf, içinde cembiye, sol elinde pırıl pırıl bir tüfekle tıknaz bir adam arabaya doğru yürüdü. Başını kaldırıp arabadakilere şöyle bir baktıktan sonra işte geldik ne söyleyeceksen söyle der gibi yere dayadığı tüfeğe yaslanarak sırıttı. Çenesinden yere düşecekmiş gibi duran top sakalını sıvazlıyor, bir yandan da arabanın arkasından asker gelecek mi diye yan gözle gerileri süzüyordu. Arkasındakiler de soluğunu tutmuş, reislerinden bir işaret bekliyorlardı. Kumandan gözlerini adamın gözlerine dikti ve arkalardakilerin de duyabileceği bir sesle ''Bana bak Şeyh Efendi, sizin peşinizden koştuğunuz İngiliz'i yenmiş bir adamım ben. Sizin durumunuzu da anlamaktayım. Bu akşam bana gelin gerisini orada görüşelim.'' Bu sözler üzerine kalabalığın ortasındaki genç grup bağırışmaya, tüfeklerini kumandana doğru sallamaya başladı. Kumandan elindeki kırbacı Tahsin Bey'e uzatıp yerine oturdu ve adama baktı. Şeyh efendi tamam mı diye sordu. Adam birden toparlandı, sağ elini havaya kaldırdı. Sıcak Halep gününde otomobildekiler donup kaldı. Saldırıdan kurtulmaları olanaksızdı. Tahsin Bey mırıldanmaya başladı. Arabanın ön koltuğundaki Cevat Abbas elini belindeki tabancaya attı ve başını hafif yana çevirerek bir işaret beklemeye başladı. Havadaki eli gören kalabalık iyice sessizleşirken ortadaki genç grup bağırışmayı sürdürünce çevresindekiler onları biraz itip kakarak susturdu. Şeyh başını öne indirip kaldırarak çağrıyı olumlu karşıladığını belli etti. Kumandan sakin bir sesle yürü çocuk gidelim dedi. Cevat Abbas derin bir soluk alırken içinden ne kadar soğukkanlı, Libya'da da böyle yapmış, kalabalığın içine dalmış ve şeyhi görüşmek üzere ayağına çağırmış. Şeyhin adamları genç binbaşı Mustafa Kemal'in o tutumu karşısında ona saygıyla bakmaya başlamışlar diye geçirdi. İkindi üzeri Baron Oteli'nin önüne üç atlı geldi. Ortadaki tıknaz adam atından inerken Cevat Abbas ve İsmail Hakkı elleri bellerindeki tabancalarda kapının önüne çıktılar. Cevat Abbas siyah ipekten kefiyesi ve ipekli maşlahıyla kendilerine yaklaşan adama doğru yönelen İsmail Hakkı'nın kolunu tuttu. ''Bunu tanıdım, öğlenki isyancıların şeyhi'' dedi. Adam lobide oturmakta olan kumandanın yanına yürüdü. Kumandan eliyle karşısındaki koltuğu gösterdi. Adam oturdu. Öğlenki üstten alan havasından eser kalmamıştı. ''Kumandan benden ne istiyorsun?'' diye soğuk bir sesle sordu. Adam öne eğildi, sanki duyulmasını istemezmiş gibi alçak bir sesle yanıtladı. Paşa Hazretleri, bizim alacağımız vardır. 1000 altın lira, biraz silah ve mermi. Kumandan mavi bakışlarını adamın kahverengi gözlerine kilitledi ve 1000 altını hemen verecekler. Lakin silah ve cephane için birkaç gün beklemelisin. Eldeki silahlar çok eski. Trenle gelecek olan yeni silahlardan sana yeterince verilecek dedi. Ve ayakta duran Cevat Abbas'a seslendi. Şeyh Hazretlerine 1000 altın lira verilsin. Adam oturduğu koltuktan kalktı. 1000 lira alacak olmanın mutluluğuyla şükran şükran diye yineleyerek geri geri uzaklaştı ve Cevat Abbas'ın peşinden dışarı çıktı. Kumandan arkasında ayakta bekleyen Behçet ve Ferhat Bey'e baktı. Halep kumandanları esas duruşa geçtiler. Otelin çevresinde 1-2 noktaya makineli tüfek yerleştirin. Mahallelerde de uygun yerlere tertibat kurun. Halkı tedirgin etmeye lüzum yok. Şehre giren kapılarda emniyeti arttırın yeter. Hama yolu başta olmak üzere giriş yollarının tümü tutulsun. İlk kalkışmanın bastırılmasıyla bir hafta soluk alınmıştı ama bu kez işler daha da ciddiydi. Halep'ten dumanlar yükseliyordu. Şeker Ağa mahallesinden tek tük tüfek atışları duyuluyor. Güneydeki mahallelerden de arada bir makineli tüfeklerin tarakaları taş duvarlarda yankılanıyordu. Al-Cibrin yolunda üstü açık bir cip göründü. Yüzbaşı Salih'in işaretiyle bir süvari takımı Naccar tepesinden aşağıya indi ve cipin önünü kesti. Atlarından inmeden tüfeklerini cipe doğrulttular. Ucunda beyaz bayrak dalgalanan sopayla ayağa kalkan genç İngiliz subayı cipten aşağı inmek üzereyken takım kumandanı genç süvari kumandana bağırdı. Stop! İngiliz yerine oturdu. Cipin arka sırasında oturan üç asker de tüfeklerini sağa sola ve geriye çevirmişlerdi. Öndeki subay arkaya dönüp bir şeyler söyleyince tüfekleri indirdiler. İngiliz subay, "For General Kamal!" tercümesi General Kemal için diyerek sarı bir zarf uzattı. Süvari kumandanı zarfı alırken cipin sürücüsüne eliyle yolun sağ yanındaki ağacı gösterdi. Cip ağacın altına ilerleyip durdu. Süvari takım kumandanı zarfı yanındaki çavuşa uzattı ve emniyetle İsmail Hakkı Bey'e götür dedi. Zarfı alan çavuş atını bahçeler arasına Halep kuzeyine sürdü. Kente Bağbal Nayrap'tan girmek olanaksızdı artık. Sabahki tayyare saldırısından sonra doğudan giren Faysal kuvvetleri ve aşiretler o yandaki sokakları ele geçirmişlerdi. Kale içi mahallesine ve çarşılarda süren sokak çarpışmaları aralıklarla sürüyordu. Tayyareler gökten bomba atarken bazı binaları ele geçiren aşiret adamları da cadde ve sokaklara el bombaları patlatıyordu. İşe bak, biz Halep'i İngiliz'e karşı korumaya çalışıyoruz, Halep içeriden bize bomba atıyor diyen kumandan sokak çatışmalarını yönetmek için Baron Oteli'nden çıkmış Babel Faraj'ın aşağısındaki binalardan birinin önündeki otomobilin üstünde ayağa kalkmış emirler veriyordu. Aşiret askerleri Baron Oteli önünde ve Al-Faraj meydanında yerlere serilmişti. Mektubu getiren süvari iç karenin önünden hızla geçerken gökyüzünde bir tayyare belirdi. Tütün hana doğru alçalıp birkaç bomba bıraktıktan sonra hama yönünde yükseldi. Zarfı alan İsmail Hakkı sen burada kal dedi ve duvar diplerinden koşarak kumandanın yanına gitti. Kumandan İsmail Hakkı'yı görünce karşısındaki subaya haydi bakalım fırla dedikten sonra İsmail Hakkı'ya döndü. Nereden geliyor? El Cibri'nden bir İngiliz subayı gelmiş. İngiliz'i Naccar Tepesi'ne yakın bir yerde bekletiyorlarmış. Haydi aç bakalım, vakit yok. İsmail Hakkı zarfı açtı. Kumandan oku dedi. İsmail Hakkı okumaya başladı. Halep'i sur içinde teslim edin. Cevabınızı bir saat içinde bekliyoruz. Hepsi bu kadar mı? Bu kadar efendim. Kumandan kaşlarını çattı, bir an öylece kaldı. Ve kumandanın verilecek bir cevabı yokmuş desinler diye yanıtlayıp duvar dibinden Varan Oteli'ne yürüdü. İsmail Hakkı haberci süvarinin yanına koştu, kumandanın yanıtını bildirdi. Süvari atını iç karenin arkasına koşturdu. 15 dakika sonra Al Cibrin yoluna İngiliz cipinin bekletildiği yere geldi. İngiliz ile biraz Türkçe, biraz Fransızca konuşmakta olan süvari kumandanı atını telaşla gelen çavuşun önüne sürdü. Onu dinledikten sonra yeniden cipin yanına geldi. Merakla bakan İngiliz subaya yanıtı iletti. Mustafa Kemal Paşa'nın verilecek bir cevabı yoktur. Subay başını iki yana sallayıp sürücüye "Let's go" dedi. Cip hendekten yana yatarak yola çıktı. Ve arkasına bir toz bulutu bırakarak uzaklaştı. Akşama doğru sokak çatışmaları azaldı. Aşiretler El Kasile mahallesine biraz daha direndikten sonra Hama yoluna çıkıp uzaklaştılar. Hotel Baron'un Aziziye mahallesine bakan odasında kumandan, kapıdan giren Sedat Bey'e gülümsedi. "Hastane yaramış," dedi. Sedat Bey, "hepimizi perişan etti bu grip," diyerek koltuğa oturdu. "Şehir içinde daha fazla kalırsak yıpranacağız, şehre de yazık olacak. Ali Fuat Paşa Katıma'ya yerleşti mi?" "Yerleşti. Tepelerdeki mevziler?" "Hepsi tamamdır. Hastanedekiler taşınıyor mu?" "Evet." "Müslimiye Katıma Belen hattına yerleştik mi?" "Evet." "Anlaşıldı. Sessiz ve sakin oluyoruz. Sen karargahla birlikte hareket et. Ben gerisini hallederim." 40. gün. Bab-ı Ali. Ahmet İzzet Paşa, İngiliz donanma kumandanı Amiral Kaltorp'un Limna Adası'ndan gönderdiği görüşmelere çağrı telgrafını alınca derin bir oh çekmiş ve büyük bir sevinçle Padişah Vahdettin'e koşmuştu. Kaltorp savaşı durdurma görüşmeleri için bir heyetin hemen Limna Adası'na gönderilmesini istiyordu. Görüşme yeri için değişik önerilerde bulunmanın, tarafsız bir yer istemenin sırası değildi. 10 günlük sadrazamlık görevinde devlet için en büyük hizmeti yapmış olmakla sevincini büyüttükçe büyütüyordu. Bu sevinç padişahın burnundan düşecekmiş gibi duran gözlük camlarının ardında iyice ufalmış gözlerindeki durgun bakışlarla hemen bozulmamıştı ama heyetin başına geçecek adı duyunca yıkılıvermişti. Sarayın her zaman iki yana çekilebilecek soğuk üslubuna alışıktı İzzet Paşa. Hatta ipe sapa gelmez önerilere de. Ne var ki büyük savaşı sona erdirecek anlaşmayı yapmak üzere sırf saraya damattır diye sonradan paşa olma damat Ferit'in heyet reisi olması olacak şey değildi. İstediğiniz denli haklı olun. Padişahın isteğine öyle açıktan karşı çıkmak olmazdı elbette. Çaresiz damat Ferit Paşa ile görüşmüştü. Adam padişahın önerisini önceden bildiğinden pek yukarıdan atıyordu. Arkasında kocaman bir ordu yoktu ama koskoca hanedanı Osmani'nin gücü vardı. İzzet Paşa daha ağzını açmadan damat Ferit söze girmişti. "Devletin tamamiyeti mülkiyesi esası üzerine bir mütareke akdini teklif ederim. Amiral bunu kabul etmezse bir kruvazör isteyip Londra'ya giderim. Krala babasının eski bir dostu olarak geldiğimi yazar, kabul etmesini bir tezkere ile rica ederim. Böylece devleti ittihatçıların düşürdüğü felaketten kurtarırım." Hanedana damat oldu diye İngilizlerin ayaklarına kapanacaklarını mı sanıyor? Bazı usulleri yanına gidecek olanlar öğretirdi. İş orada kalsa neyse de damat Ferit heyete en iyisi Fener Rum Patriği'nin katibini de alalım demez mi? Böyle bir adam İngiltere devletinin temsilcileriyle görüşmeye gönderilir mi hiç? Akıl alacak iş mi şu padişahın isteği? Bu adam mı cephelerin durumunu gözden geçirip diplomatça görüşmeler yaparak devletin kaderini konuşacak? İzzet Paşa ona "istirahat buyurunuz, kabine toplantı için beni beklemekte. Meseleyi görüşüp bir karara varırız" demiş ve iki saattir kendisini bekleyen nazırların yanına geçmişti. Nazırlar saatlerce çağrı aradılar, nazırlardan bazıları öfkeyle "hemen padişaha istifamızı bildirelim" demeye başlamıştı. Hiç öyle yekten davranmak olur muydu? Şu Enver ile Talat harbe girerken sormadıkları gibi, harp biderken de hiç istiflerini bozmadan çekilivermişlerdi. Ne var ki kabine toplantısında bunlar konuşulamazdı. Nazırların yarısına yakını ittihatçıların adamıydı. Padişahın isteğini geri çevirmek gibi bir düşünceleri olmadığını belli etmek için hukuki bir neden arayıp durdular. Damat Ferit'in hükümette ya da devlet idaresine resmi bir görevi yoktur. Bu durumda devletin kaderinin belirleneceği görüşmelerde bir sorumluluğu da olamaz. İngilizlerle görüşürken kuvvetli olmak lüzumludur. padişah bu gerekçelerin istifa niyetinin açığa vurulması olduğunu anlamakta gecikmemişti. Damat Fihret'in reisliğinde ısrarcı olursa hükümetin istifa edeceğini kavramıştı. Şu sıralar hükümet işleri karışırsa İngilizlerin ve Amerikalıların ne tavır alacakları belli olmazdı. Padişah hükümetin isteğini ileten Ali Fuat Bey'e dalgın dalgın baktı. Bu nazikane bir istifa manasını mı taşıyor? Ona benziyor efendim. Ferit Paşa'yı isteyişim işlere belki faydalı olur diyedir. Madem ki bu derece izam olunuyor. Bir süre durakladı. Bakışlarını boğazın kurşun iç sularına yöneltti. Sesi çok durgundu. Murahhaslara verilecek talimata şu mütalaatın tercihini arzu ederim.
Ben durakladıktan sonra ekledi. Hilafet ve saltanat-ı seniye, hanedan-ı Osmani hukuku tamamıyla korunsun. Dipnot, yüce saltanat.
Damat Ferit'in reisliğinde ısrar edilmesinin nedeni de padişahın anlaşmadan beklediği açıktı. Saltanatının devamı. Amerikalılar ve İngilizler Almanya'ya imparatorluk kalksın dedikleri gibi Osmanlı'ya da saltanat kalkmadıkça görüşmelere başlamayız diyebilirlerdi. Amerikalılar bastırınca Bulgar kralının uzaklaştırılmıştı. Hanedanlığın kaderinin de Ulgar çarınınkine benzemeyeceği ne malum. Amerikalılar harbi durdurmanın birinci şartı saltanatın sona erdirilmesidir derse onlara kim ve nasıl mani olacak? Heyet reisi olarak tayin edilen Bahriye Miralayı Rauf Bey Karaköy'de kıyıya yürürken padişah ile yaptığı son görüşmedeki konuşmaları bir kez daha aklından geçirdi. Padişah Hazretleri mütareke görüşmelerinde hukuki esas bakımından Wilson prensiplerine dayanılacağını pek iyi tahlil ettiğini göstermişti. İtiraf devletlerinin yalnız Hristiyan azınlığa değil, aynı zamanda Müslüman unsurlara da sahip çıktığı bir gerçekti. Padişah işin öneminin belli etmek için iyice öne eğilmiş ve sakin bir sesle kararını iletmişti. Muhtariyetler yalnız idari olmalı, siyasi olmamalı. Bu durumda istiklal ehven olur, yoksa İslam alemine ihanet olur diye yazılsın. Tam müsaade isteyecekken özel bir ricasının da iletilmesini emretmişti. Şehzade Osman Efendi, Trablus'ta muhasara altındaki kuvvetlerimizle birliktedir. Şehzade Osman Efendi'nin salıverilmesi için Amiral Kaltorp'un yardımlarını rica ettiğimi de münasip bir durumda bildiriniz. 24 Eylül 1918 gece yarısı Galata rıhtımında kurşuni karanlığın içinden çıkan hariciye müsteşarı Reşat Hikmet Bey ve Mabey'in başkatibi Ali Fuat Bey, Rauf Bey'in arkasından sessizce yürüdüler. Bahriye Nazırı Miralay Rauf Bey bir an durakladı, elini sahip cebine attı. Birkaç saat önce padişaha veda ederken kendisine uzatılan kapalı zarfı eliyle yokladı. Ve yanındaki hariciye müsteşarı Reşat Hikmet ve Mabey'in katibi Ali Fuat Bey'e şöyle bir baktıktan sonra torpidonun basamaklarından çıkmaya başladı. Filistin'de bozulmuş 8. Ordu'nun kurmayı Sadullah Bey ise heyete İzmir'de katılacaktı. 41. Gün Yeşilköy. Safraköy'ün alt yanında taşlı tarlanın kıyısındaki yaşlı kavağı saran yaprakları esen yere dayanamayıp tarlada oradan oraya uçuşuyordu. Ağacın dibindeki küçük tümseyin altına yüzü koyun uzanmış olan iki kişi uzun otlar arasında sekip duran kuşu izliyorlardı. Kuş sağ kanadının ucu yerde topallayarak dolaşıyor, arada bir canı yanmışçasına olduğu yere yatıyor, sarı gagasını karnına uzatıyor, kahverengi benekli gümüş rengi tüylerini aralıyor ve birden kanadının sarılı lacivertli teleklerini gerip açıyor, sonra kanadını yere çarparak çırpınıp kalkıyordu. Fazıl abi ne yapıyor bu? Gidip tutayım şunu. Yukarı bak Ferit, avcı dönenip duruyor. Ferit kahverengi deri montunun aşınmış dirsekleri üstünde doğruldu. Gökyüzünden bir süre süzülerek inen ve sonra yeniden yükselen, geniş kanatlı kuşu görünce heyecanla, ''Vay canına bu bir şahin, gidip şu zavallıyı kurtarayım.'' dedi. Fazıl onu dirseğiyle dürttü. ''Sus, dinle.'' Otların arasında yalpalayarak ilerlemeye çalışan kuşun 10-15 adım sağında, Marmara'dan esen yerle dalgalanan otların hışırtısına ince bir cıvıltı sesi karışıyordu. ''Anladın mı? Ana kuş şahini üstüne çekip yuvayı kurtarmak için tiyatro yapıyor.'' Bak ben yaralı bir kuşum, gel beni al diyor. Yel bir kesiliyor, bir güçleniyor. Otlar direniyor, yattıkları gibi kalkıyor. Fazıl yanındaki genç as subayı dirseğiyle bir kez daha dokundu. Ferit, baksana kuş yerden kalktı. Ne oyuncu bir kuşmuş, şahini yuvadan uzağa çekiyor. Kuş bir iki düzgün sekişle üç adım daha ilerledikten sonra yeniden yere yuvarlandı. Şahinin otlara vuran gölgesi daha dar bir çemberde dönüyor, bir küçülüyor bir büyüyordu. Bu gölge oyunu bir süre sonra ansızın değişti. Yerdeki gölge hızla büyüdü, ana kuşa uzandı, yukarıdan inen geniş kanatların karaltısıyla birleşti. Şahin tırnaklarına geçirdiği avıyla yükselirken geniş kanatların pırpır eden sesine ince bir ciyaklama eşlik etti. Fazıl hava çatışmalarında yaralanan bir tayyarenin arkasında gri bir duman bırakarak uzaklaşmaya çabalasını izlerken duyduğu hüzün aynısıyla sarsıldı. Ayağa kalktı, elini siper ederek solgun güneşe doğru yükselen avcıyı izlemeye başladı. Ferit de ayağa kalktı. Kurtarsaydık zavallı kuşu diye hayıflandı. Fazıl gözünü yukarılardan ayırmadan durgun bir sesle Şahinlerin de yavruları var dedi. Fazıl abi, arkada kalan yavrular ne olacak? Belki biri yaşayacak. Bu iş bizim hava harbine benzemiyor. Çok acı veriyor ama zalimce değil. Onlar yavrularını yaşatmak için avlıyorlar. Doğru, insanlar hem birbirini öldürüyor hem de tabiatı yakıp yıkıyor. Tayyare hangarlarının bulunduğu yönden kesik kesik düdük sesleri geldi. Gökyüzünde avıyla yükselmeye çabalayan Şahin telaşlandı. Ne yapacağını şaşırmış suçlular gibi sağa sola uçmaya başladı. Gücünü yitirip alçalmaya başladı. Aşağıya hızla süzülüp yeniden yükselebilmek için keskin bir dönüşle yukarı yönelirken pençelerindeki avını düşürdü. Fazıl tarlanın deniz yönündeki sınırından akan ince dereye doğru koştu. Ferit onu izledi. Kuşcağız az önce tiyatro yaptığı gibi ince derenin kıyısına yan yatmış başını karnına gömmüştü. Yarı açık gözü öğle güneşinde ateş gibi ışıldıyordu. Sol kanadının telekleri iyice aralanmış, uçları yelde oynaşıyor, boynundan göğsüne inen kan derenin suyuyla yıkanıyordu. Ölmüş mü? Vah annecik vah, neden çıkarsın kuytulardan açığa? Bizim işlerdeki gibi Filon'un selameti uğruna kendini yaktı. Fazıl eğilip kuşa uzandığında hangarların oradan yükselen bağırışları duyunca dönüp arkasına baktı. Tayyarelerin arasında dolanan makinist el kol sallıyor, bağırıp duruyordu. Fazıl abi, İngilizler, İngilizler! Fazıl yerdeki ana kuşa son bir kez baktı yüksek sesle. Ardıç kuşu, bizi de avlamaya gelenler var diyerek suyun öte yanına atlarken iş çıktı, koş diye bağırdı. Tayyarelere koşarlarken tarlanın öte kıyısındaki ceviz ağacının en uç dalına konmuş olan Şahin yeniden göğe yükseldi. Düşürdüğü avını bulabilmek için gökyüzünde dolanmaya başladı. Tayyarelerin yanına ulaştıklarında pilot Vecihi elinde bir bez, Newport'un motorunu son kez denetlerken buldular. Mülazime evvel Fazıl sesini duyurabilmek için sırtını yele dönerek sordu. Nereden geliyorlar? Vecihi onu duymadı. Albatros'un pervanesini bir sağa bir sola döndürerek yalpalama olup olmadığını anlamaya çalışan makinist mülazımı evvel Aziz yanıtladı. Çanakkale'den ter geldi. 5 taneymişler. Fazıl Albatros'un kuyruğundan öte yana dolanıp eğildi. Kanat karnını gözden geçirirken söylendi. Adamlar ta Limni'den kanatlarını çırpa çırpa geliyorlar da bizim şimdi haberimiz oluyor.